Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümü için Sabahat Varol İnsel tarafından okunmaktadır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Kitabın adı Başvekilim Adnan Menderes, Celal Bayar'ın anlatımıyla. Kitabı yayına hazırlayan, derleyen İsmet Bozdağ. İstanbul Matbaası tarafından yayınlanmıştır. 1. ayrım. Ön söz. Halk Partisi'nin siyasi tefekkürüyle Adnan Menderes ve Demokrat Parti'nin siyasi tefekkürü 10 yıl boyunca bir mücadele verdi. 27 Mayıs'a bağlanan bu mücadelenin derin sebeplerini bugün iyice görüyorum. Bu mücadeleyi insanı şaşırtan teferruattan sıyırıp temel çatışmaların sebeplerine indirince apaçık görülüyor ki iki devlet görüşü 15 yıl boyunca bir paranın iki yüzü gibi aykırı yönlere bakmış fakat aynı değeri sağlamaya çalışmıştır. Halk Partisi'nin lideri Sayın İsmet İnönü Türkiye'de demokrasinin kurulmasını istiyordu. Ben Adnan Menderes ve arkadaşlarının kurduğu Demokrat Parti'de Türkiye'de demokrasinin kurulmasını özlemiş ve istemiştir. Fakat şairin ol hakikat yektir ama iş rivayet muhtelif dediği gibi bizim devlet görüşümüz başka, İsmet İnönü'nün devlet görüşü başka olduğu için çatıştık ve birbirimize derdimizi anlatamadan 27 Mayıs'a ulaştık. Başlık: temel çatışma nerede? Elbette olayı İsmet İnönü ve Adnan Menderes yahut Halk Partisi ve Demokrat Parti diye nitelendirmek eksik bir anlatımdır. Türkiye'de İsmet İnönü gibi düşünenlerle Demokrat Parti gibi düşünenler arasında devlet yönetimi anlayışı konusunda büyük bir anlaşmazlık ve çatışma olmuştur. Fakat taraflar muhatapsız bir diyalog içinde bulunmasalardı, yani karşı tarafın kendi fikirlerini iyice bildiği zannıyla sebepleri tartışacaklarına neticeleri tartışmasalardı, 1946'da başlayan Türkiye'de demokrasi yönetimi macerası böyle bitmeyecek, böyle sonuçlanmayacaktı. Şöyle bir misal vereyim. İki meyve ağacı var, bunlardan biri aşılı, öteki aşısız. Ağaçlar dış görünüşüyle son derece birbirlerine benzediği halde farklı meyveler veriyor. Bu iki ağacın etrafında toplanan insanlar kendi ağaçlarının meyvelerini savundular. Benim ağacımın meyvesi iyi, seninki kötü kavgası yapıldı. Oysa aşının doğru, aşının yanlış olduğu görüşü tartışılsaydı taraflar çok çabuk uzlaşabilirlerdi. Üstünde çatışılan fakat bir türlü ifade edilemeyen fikir şudur: Türkiye'de demokrasi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve bunu millet bizzat kullanır ilkesinden hareket edilerek mi uygulanacak, yoksa bazı yerlerde örnekleri olduğu gibi muhtar kuruluşlara ve kurullara dayanan yumuşak bir halk hakimiyeti esasına bağlı olarak mı yürütülecektir? Demokrat Parti iktidarı birinci fikre, Halk Partisi muhalefeti ikinci fikre sahip çıkmıştır. İnönü de biz de demokrasiyi 1000 yıllık geleneğimizin içinden gelen devlet anlayışının temellerine oturtmak düşüncesindeydik. 1961 Anayasası Sayın İnönü'nün 1950'den bu yana açıktan savunduğu fikirleri ihtiva eder. Öyleyse bu anayasanın genel karakterine bakarak İnönü'nün Türk demokrasisine bakışını değerlendirmek mümkün olacaktır. 1961 Anayasası'nın bazı özellikleri. 1961 Anayasası 1924 Atatürk Anayasası'ndan hangi noktalarda ayrılır? Kanaatimce en önemli ayrılık ulusal egemenliğin kimin tarafından ve nasıl kullanılacağı noktasındaki ayrılıktır. Atatürk Anayasası'na göre hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder. 1961 Anayasası'nda da hakimiyet kayıtsız şartsız millete bırakılmıştır ama kullanış biçimi değiştirilmiştir ve yeni anayasaya göre millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Demek oluyor ki 1961 Anayasası ulusal egemenliğin kullanılışına yeni ortaklar getirmektedir. Vatandaş oyunun kuracağı, Millet Meclisi'nin bu egemenliği iyi kullanabileceği noktasında kuşku vardır. Bu ulusal egemenliğin kullanılışını güvenle yerine getirmek için müesseseler ihdas edilmiştir. Senato, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Muhtar Üniversite, Muhtar TRT, Planlama gibi. Düğümün çözüleceği yer burasıdır. İnce araştırmalara girmeden kabaca söylemek gerekirse, ulusal egemenliğin kanun yapma gücü Senato, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığının anayasa muhafızlığı göreviyle daraltmakta, frenlemekte, barajlanmaktadır. Bu daraltma, frenleme ve barajlama vatandaş oyuna karşı duyulan fakat açıklanmayan güvensizliği gösterir. Ben burada bu fikrin doğruluğu, yanlışlığı üzerinde duracak değilim. Ulusal bilinci okur yazar sayısına bağlayan insanlar ve teoriler olduğu gibi, ulusal bilincin bölünmezliğini savunan bir parçasında varsayılan şeyin öteki parçasında yok farz edilmesinin yanlışlığını ispatlayan insanlar ve teoriler de vardır. Esasen önemli olan bu değildir. Önemli olan devletin gerçek sahibi olan milletin yanına getirilen yeni ortaklardır. Anayasanın karakterine bakarak bu yeni ortakları ordu ve aydın diye niteleyebiliriz. Ordu, Milli Güvenlik Kurulu ile aydın, Anayasa Mahkemesi, üniversite, TRT, planlama ve hatta senatonun seçim dışı gelen üyeleriyle devlet ortaklığına girmektedir. Bu ise bir bakıma bin yıllık devlet yönetimi geleneğimize uygundur denilebilir. Başlık ayrıldığımız yer. Peki diyeceksiniz, öyleyse sizin itirazınızın sebebi nedir? Madem ki 1961 anayasası devletin bin yıllık geleneğine uygun görülebilen bir düzen getirmiştir, nasıl oldu da 10 yıllık iktidarınız zamanında bu müesseseleri içine alacak bir anayasaya karşı çıktınız? Cevap vereyim. Ben, Annan Menderes ve arkadaşlarımız Osmanlı'daki saray, medrese ve ordu üçlüsünün devleti şeklen yönettiğini, gerçekte ordu ve medresenin tabandan gelen yönetimin temsilcileri olduğunu biliyorduk. Ne Yeniçeri ve onun yerine gelen Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid ve Osmanlı ordusu bir sınıf ordusu değildi. Medrese de bir sınıfın elinde tekerleşmemişti. Çünkü Türk toplumunda batı anlamıyla sınıf yoktur. Ordu ve medrese halkın içinden gelen bilgiye ve savaşa elverişli kimseler topluluğudur. Ordu ve medrese biat etmeden bir padişah tahta çıkamayacağına göre bunlar bir çeşit müntehibi saniler, yani ikinci seçicilerdir. Atatürk bu temel gerçeği görmüş ve 1924 anayasasını bu gerçeğin tefekkürü üstüne oturtmuştur. Yani orduyu ve aydını devlet ortaklığından çıkarmış, bu görevi halk tefekkürünün mümessilleri sayılabilecek müntehibi saniyelere, ikinci seçicilere kaydırmıştır. Atatürk anayasasının en derin özelliği budur. Sarayın kanun yapma ve yürütme yetkisini Büyük Millet Meclisi'ne vermiş, ordunun ve medresenin denetim gücünü seçim mekanizmasına bağlayarak İkinci seçicilere kaydırmış, böylece devleti en kısa yoldan halka götürmüştür. 1924 Anayasası'nın güçlerin birleştirilmesi esasına dayanmasının sebebi de budur. En doğru tefekkürün halk tefekkürü kaynağından geleceği düşüncesinden hareket edilerek, müesseselere itibar edilmemiş ve bütün kuvvet Büyük Millet Meclisi'nin şahsında toplanmıştır. Halk tefekkürüne dayanan yönetim biçimi bugün de bütün insanların varmak istediği merhaledir. Batı toplumları sınıflara dayanan bünyelerinin icabı olarak henüz buna ulaşamamışlardır. Biz bu noktaya devrim yoluyla gelmiş bulunuyorduk. Bizim görüşümüz budur. Yani devlet ağacını kayıtsız şartsız millet hakimiyetiyle aşılayan ve bunun kullanılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren Atatürk'tür. Biz bu görüşe inandık ve tatbikatçılığını yaptık. Bazı noktalarda yanlış düşünmüş, bazı noktalara yanlış uygulamış olmamızı da elbette mümkün sayarım. Fakat ne hazin bir ihtimaldir ki 10 yıl boyunca ne Sayın İnönü devlete getirmek istediği ortakları açıklamış, ne biz devlet yönetimi ortaklığından çıkardığımız sosyal müesseselerin neden yönetim dışı kalması gerektiğinin gerekçesini söyleyebilmişizdir. Biz Atatürk Anayasası ilkeleri içinde bulunmayı bu görüşümüzün izahı saydık. Sayın İnönü ve arkadaşları da çift meclis, muhtar idareler istekleriyle ortaklarını açıklamış, sayılacakları kanısını benimsemiş olacaklardır. Bu sözlerimle CHP muhalefetine Atatürk tefekkürünün temellerine karşı göstermek istediğim sanılmasın. Bu sadece bizim 1924 anayasasına bakışımızı ve kavrayışımızı değerlendirir. Yukarıda söylediğim gibi müesseselere dayanan demokrasi de bir başka tefekkür içinden devlet geleneklerimize uygun görülebilir. CHP Partisi'nin 1924 anayasasını demokrasimize bir aşama saydığı ve hedefin 1961 anayasası olduğu anlaşılıyor. Nitekim kurucu mecliste elde ettiği eğilim çoğunluğuyla Halk Partisi bütün muhalefet sürecinde savunduğu fikirleri noksansız olarak bu anayasaya koymaya muvaffak olmuştur. Öyleyse bu anayasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 yıl boyunca savunduğu ilkeleri içine alan bir devlet görüşünün anayasasıdır diyebiliriz. Başlık 27 Mayıs nedir? 1961 Anayasası'na 27 Mayıs Anayasası diyenler vardır. Bu görüşün doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü 27 Mayıs Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında sürdürülen anayasa tefekkürü buhranının milleti usandırıp bezdirdiği bir anda alınmış fiili bir durumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri adına radyolara el konduğu andan itibaren durmadan tekrar edilen slogan, hareketin hiçbir parti ve zümreye karşı yapılmadığı ve kardeş kavgasını önlemek gerekçesiyle hareket edildiğinden ibarettir. Hemen arkasından Milli Birlik Komitesi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan yayınlarda en kısa bir zamanda seçime gidileceği hiçbir yoruma yer vermeyecek şekilde açıklanmıştır. Şimdi bu kesin bilgiler içinde 27 Mayıs'ın yerini değerlendirelim. Buna bir ihtilal diyebilir miyiz? Tabii hayır. Çünkü İhtilal mevcut devlet statüsünü temellerinden değiştiren bir fikre dayanır. Bir tefekkür kaynağı ve bu tefekkür kaynağının beslediği bir halk tabanı vardır. İktidara kendi fikrini uygulamak, devlet-vatandaş münasebetlerini yeniden çizmek için gelmiştir. 27 Mayıs'ta bunlar yoktur. Öyleyse buna ihtilal diyemeyiz. Peki, bir hükümet darbesi midir? Hayır, hükümet darbesi de değildir. Çünkü hükümet darbesi fikri olsa da olmasa da iktidarda kalmak ve devleti sürekli olarak yönetmek için yapılır. Bir çeşit iktidar hastalığıdır. Küçük bahanelerle veya bahanesiz gelir, oturur, sonra başka bir darbeyle yıkılır gider. Öyleyse 27 Mayıs'a hükümet darbesi de diyemeyiz. Ne kimseye karşıdır ne oturmaya niyetlidir. Bence 27 Mayıs bir fiili durumdur. Osmanlı'dan kalma geleneksel yönetimimizdeki ordu medrese işbirliğinin kanun yapma ve yürütme gücüne karşı direnişi, müdahalesidir. Bu itibarla 1961 Anayasası'nı 27 Mayıs'a bağlayan düşüncenin bir gerçek yanı olacağını pek sanmıyorum. Bu teşhisten çıkarılacak sonuç şudur. 1924 Atatürk Anayasası ordu ve aydının devlet yönetimi ortaklığını reddeder. 1924'ten 1960 yılına kadar bu ortaklık bilfiil işlememiştir. Fakat bilfiil işlemediği halde bil kuvve yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim Büyük Millet Meclisi'nin bir tahkikat komisyonu kurması ve buna benzer bazı yetkiler tanıması parlamentonun azınlık kanadı tarafından anayasa ihlali olarak değerlendirilince bilfiil yönetim dışında fakat bil kuvve yönetim içinde bulunan üniversite ve ordu güçleri derhal harekete geçmiştir. Bu güçlerin 1924 anayasasıyla yönetim ortaklığından çıkarılması sırasında Atatürk'ün şahsına duyulan büyük güven sebebiyle buna itiraz etmedikleri, yönetim haklarını tekrar ele geçirmek çabasına girmedikleri fakat sosyal bir miras olarak haklarını nefislerinde muhafaza ettikleri açıkça görülüyor. Bu fikrimin birbirini kovalayan delilleri vardır. 27 Mayıs fiili durumunu yapan subaylar daha o sabah üniversiteyi temsil eden bir profesörler kurulunu davet etmişler. Yani öteki ortağın düşüncesini öğrenmek istemişlerdir. Öteki ortak hemen gelip duruma bir teşhis koymuş, bir rapor hazırlamıştır. Dikkat edilecek olursa bu raporda bütün suçlamalar mesnet gösterilmeksizin yapılmış ancak 24 Nisan olayları sırasında üniversitede cereyan ettiği iddialanan bir iki zabıta vakası müşahhas olarak zikredilmiştir. Bu kendisini bil kuvve devlet ortağı hisseden üniversitenin olayları bu açıdan değerlendirdiğini gösterir. Rapor meşruiyet konusunda da aynen şunları söylemektedir. Bir hükümetin meşruiyeti sadece menşeinde yani iktidara gelişinde değil, iktidarda kendisini bu mevkiye getiren anayasaya riayeti ve millet efkarı, ordu, kaza ve ilim müesseseleri gibi müesseselerle işbirliği yaparak hukuk nizamı içinde yaşaması ile ve devamı ile mümkündür. 1924 Anayasası'nın temel fikirlerine göre hükümet meşruiyetini anayasa ve halk iradesiyle sınırlamak elbette doğrudur. Fakat ordu, kaza ve ilim müesseseleriyle işbirliği yoluyla ortaklaşa devlet yönetiminin 1924 Atatürk Anayasası'nın hangi maddelerinde yazılı olduğunu bilmeye imkan yoktur. Bu apaçık şunu göstermektedir. Üniversite anayasada yazılı olsun, olmasın kendisini devletin ortağı saymakta ve hükümetin meşruiyetini bu ortaklığı tanımasına bağlamaktadır. Bir başka deyimle hükümet ve iktidar anayasada yazılı ödev ve görevlerini yapmadığı için değil, anayasada yazılı olmayan fakat var sayılmış bir takım ödev ve görevlerini yapmadığı için suçlanmaktadır. Bu sözlerimin hiçbirini 27 Mayıs'ta sona eren Demokrat Parti iktidarını savunmak için söylemiyorum. Böyle bir savunma söz konusu değildir. Benim iyice belirlemek istediğim 1924 Anayasası'nın devlet yönetimi ortaklığından çıkardığı üniversitenin bilfiil yönetime katılmakla beraber bilkuvve yönetimde kaldığı da Bu medreseden elde ettiği mirası 27 Mayıs'ta bilfiil kullanmaya başladığıdır. Üniversitenin genel oyu son sınırına kadar güçsüzleştiren bir anayasa tasarısı hazırlaması, devlet başkanlığına padişah gücünü hatırlatan yetkiler vermesi de hep bu devlet mirasının tazelenmiş sahipliğinden gelmektedir. Sonuç. Şimdi gerçeğimizi özetleyeceğimiz yere gelmiş bulunuyoruz. 1924 Anayasası bir devrim anayasasıdır. Referandumla değil, iktidar gücüyle yürürlüğe girdiği için devlet yönetimini özlenen yere getirip koymuştur. Fakat toplumun temel güçleri 36 yıllık bir zamana rağmen bu sınıra kadar ulaşamamış ve Osmanlı Devleti'nin üç ayaklı yönetimine yumuşak halk egemenliği demokratik sistemiyle dönülmüştür. 1961 Anayasası ile bu demokratik karakteri taşımaktadır. Ben memleketimin gerçeklerine saygısı olan bir insanım. 1961 Anayasası'nın demokratik hiçbir temel fikrine karşı olmadığımı bu düşüncelerimin içinden ifade etmek isterim. Bu fikrimin altını en kalın çizgiyle belirterek söyleyeyim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif edilen iki kelimelik anayasa tadili 1961 Anayasası'nın bütün temel prensiplerine tamamen uygun ve eşyanın tabiatı içinde olduğu halde yabancı bir cisim gibi anayasaya girmiş bu iki kelimenin kalmasında direnenler, havaya atılan bir cismin yere düşmesini istememek gibi eşyanın tabiatına aykırı bir fikrin içinde görünmektedirler. Değil 1961 Anayasası gibi doğal hakları en sağlam teminata bağlamış geniş hürriyetli bir anayasa, hatta bazı insan haklarını kısıtlayan dar hürriyetli anayasalar bile vatandaşlardan bir kısmını af müessesesinin zedelenmesine razı olarak bir siyasi cüzdan kampında yaşatmaz. Bugünkü anayasa bünyesinde varlık hikmetine hiçbir suretle uygun olmayan bir siyasi cüzdan müessesesi barındırmaktadır. Bu kampa sevk ettikleri ve göğsünde kırmızı yeşil kordelalı istiklal madalyasıyla bütün ömrünce devlete ve memlekete hizmet etmiş insan ve insanlardır. Tekrar edeyim, 27 Mayıs bir ihtilal değildir, bir hükümet darbesi değildir, 27 Mayıs fiili durumdur. Tarihimizin çok eski geleneklerine ve devlet karakterine dayanmaktadır. Bu ölçüler içinde kalmıştır. 1961 Anayasası'na karşı olduğum ve siyasi haklarımı ele geçirirsem 27 Mayıs'ı yapanlarla mücadele edeceğim ve onlardan intikam alacağım söyleniyormuş. İntikam zelil bir duygudur. Benim şahsen kimseden sorulacak hesabım yoktur. Hesabı tarih yapacak, hükmü tarih verecektir. Benim istediğim, dar ağacında can veren üç aziz arkadaşımın çocuklarına bıraktıkları şeref mirasına düşen gölgenin ağarması ve bizim alınlarımıza çakılı karanlığın dağılmasıdır. Dostum, arkadaşım, başvekilim Menderes de bugün sağ olsaydı, onun da benim gibi düşüneceğinden, bu fikirde de benim yanımda olacağından hiç şüphe etmiyorum. Huzur en büyük milli menfaattir. Bugüne kadar hiç kimse beni milli menfaatlerin karşısında görmemiştir. Bundan sonra da göremez. Görüşlerimi ve düşüncelerimi bütün samimiyetimle anlattım. Devletten ve ikbalden bekleyeceğim hiçbir şey yoktur. Ne kimseden korkmama, ne kimseyi korkutmama sebep var. Ömrümün hemen hemen 70 yılını memlekete hizmet yollarında tükettim. Gözlerimi yumuncaya, teneşire sırtımı yaslayıncaya kadar doğru bildiklerimi, memleketime yararlı olduğuna inandıklarımı yazacağım, söyleyeceğim. İşte aziz arkadaşım Adnan Menderes'in benim gözümde şekillenen fikir ve aksiyon hayatını da bu vazife duygusu içinde konuşuyorum. Başlık: Adnan Menderes'i nasıl tanıdım? Adnan Menderes'i 1. Dünya Savaşı arifesi günlerinde tanıdım. O zaman İttihat ve Terakki Fırkası Partisi'nin İzmir katibi mesulüydüm. 1908 inkılabı ile birlikte Türkiye'de birçok sosyal hamlelere girişilmişti. Bu arada öğretim sistemimiz de yeni baştan gözden geçirilmiş ve aydın, vatansever, feragatli bir nesil yetiştirmek için yeni okullar açılması kararlaştırılmıştı. Bu okulların adı İttihat ve Terakki Mektepleriydi. Bunlardan bir tanesi de İzmir'de kurulmuştur. Menderes ilkin bu okulda okumuş fakat bu yıllarda ben kendisini tanımıyordum. Sonra bu okuldan Kızılçullu'daki Amerikan Koleji'ne geçmiş. İşte ilk temasımız bu sıralarda oldu. Bir gün Kızılçullu Amerikan Koleji'nden üç gencin benimle görüşmek istediklerini haber verdiler. Kabul ettim. Hemen aynı yaşlarda üç gençti. Temiz giyinmişlerdi. 15-16 yaşlarında görünüyorlardı. İçlerinden biri konuşmaya başladı. Okudukları Amerikan Koleji'nde eğitim kadrosu içinde misyoner rahipler varmış. Bunlar Müslüman öğrenciler üzerinde işliyorlar ve Hristiyan yapmaya çalışıyorlarmış. Bu gençlerin şikayeti buydu. Çok heyecanlıydılar, yürekten konuşuyorlardı. Gördüklerini vatansever bir duyguyla dile getiriyorlardı. Bana misyonerlerin yakınlık sağladıkları iki öğrencinin adlarını okul numaralarında yazdırdılar. Okulları ile devlet olarak ilgilenilmesini istediler. Başlık kapitülasyonlara karşıydık. Ben bu konu üzerinde yeterince durdum. Biliyorsunuz o çağlar kapitülasyonlar çağıydı. Yabancı okullar tam bir bağımsızlık içinde eğitim yapıyorlardı. Biz İttihat ve Terakki Fırkası olarak kapitülasyonlara karşıydık. Fakat bunları kaldırmak o günün işi değildi. Ancak bazı uygulama konularındaki haklarımızdan faydalanarak tesirlerini azaltmaya çalışıyorduk. Yabancı okullar işi de bu aradaydı. Bir taraftan okul idaresiyle, bir taraftan Maarif Müdürlüğü ile temasa geçtim, tahkikat açtırdım ve bu konu günün meselesi olarak gazetelere intikal etti. Sanıyorum bazı Hristiyanlık gayretine düşmüş hocaların değiştirilmesi ve okul idaresinin dikkati çekilmesiyle işi tatlıya bağlamıştık. Kapitülasyonlar daha derin tedbirler almamıza izin vermiyordu.